kattı. Merhaba sevgili dinleyenler. Destek Hattı programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Özgül Piyade. Program yapımcısı Nurettin Çetin ve ana kumanda masasından sizlere sesimizi teknisyen Cihat Aktepe iletiyor. Bugün bizlere soru ve sorunlarınızı iletmeniz için sizlere sosyal medya hesaplarınızı ve telefon numaralarınızı hatırlatmak istiyorum. Facebook hesabımız TSR Destek Hattı, Twitter hesabı TSR Destek Hattı, e-mail destekhattı@trt.net.tr sosyal medya hesaplarından 0312 463 34 19 0312 463 34 21 nol telefon numaralarından bizlere ulaşarak Destek Hattı programını bizlerle paylaşabilirsiniz. Bugün sizlerle konuşacağımız nokta önemli bir konuyu konuşacağız. Evlilik konusunu, eş seçimini. Evlilik konusunun önemini konuşurken nasıl eş seçimi yapılır? Eş seçimdeki temel kurallar nelerdir? Aşk evliliği doğru evlilik midir? Görücü usulüyle evlilik midir yoksa doğru olan? Neden evlilikler sonsuza kadar istediğimiz şekilde yürümez? Bunları sizlerle konuşacağız. Ama bunları konuşurken tabii bugün çok özel bir gün. Özellikle de tam evlilik konusu üzerinde hayatın temeli olan kadınlarımızla ilgili. Yani bizlerin aslında sadece kadın olarak ayırmak değil ama hayatın önemli varlığı olan, erkekleri de yetiştiren, bir noktada anne, bir noktada eş, bir noktada yönetici, bir noktada hayatı düzenleyen varlıkların günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu vesileyle de bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Tabii kadınlık zor şey, kolay bir nokta değil ama hep yaşarken hayatın kıymetini bilen insanlarla beraber yaşamak istiyoruz. Ümit ediyorum ki kadın erkek ayırımı olmadan ama özellikle de kadınların hayatın içindeki yer aldıkları her alanda daha başarılı ve daha yeterli olduklarına inandığımız için kendi değerini ortaya koyan ve çevresinde de kadınların değerini anlayan insanların olduğu bir toplum diliyoruz. Çünkü kadın yetiştirendir, kadın yuvayı kurandır, kadın sorgulayandır, kadın annedir. Bir noktada diğer bir canlının dünyaya gelmesinde aracılık edendir. O yüzden kadın değerlidir ama bu değerliği bir üstün kılma değil de tamamlama olarak anlamamız gerekiyor. İşte evlilik de bu noktada bir tamamlamadır. Nedir evlilik? Aslında iki tane ayrı dünyadan yeni bir dünya oluşturmaktır. Nasıl oluşturuyoruz iki tane ayrı dünyadan yeni bir dünya? Karar veriyorsunuz, belli bir yaş yeterliliği oluyor. Yani ilk önce bir fiziksel olgunluk ve belli bir yaşın olması lazım. Tabii kanunun bize verdiği bir yaş durumu var. O yaşın üzerinde evlilikleri yapabiliyorsunuz. Çünkü hukuken bir evlilik kavramı içinde resmi bir imzanın olması gerekiyor. Tabii bununla beraber evliliğin aile tarafından onaylanması gerekiyor. Ahlaki değerler içinde onaylanması gerekiyor. Çok ciddi bir kurum ve hayatın devamını sağlayan, neslin devamını sağlayan, insanların birbiriyle olan diyaloglarında daha bedenen, ruhen ve sosyal anlamda sağlıklı bir hayatın sürmesini destekleyen kurumdur. Ama bu kurumun içinde bir kadın ve bir de erkek var. Hangi türde olgunluklar olmalı ki evlilikler daha huzurlu yürüsün? Yaşı söyledik, yani işte 18 yaş ve üstündeki herkes istediği şekilde, eğer bir fiziksel anlamda bir problemi olsa dahi, zihinsel anlamda bir yetersizliği yoksa evlilik yürüyebilir ve evlilik hayatına adım atılabilir diye düşünüyoruz. Ama zihinsel problem olmadan bir araya gelen fiziksel olgunluk var, sosyal olgunluk var, duygusal olgunluk var. Bütün bu olgunluklar olmasına rağmen neden iki tane yetişkin bir arada bulunduğunda evliliği yürütmekte zorlanır ya da evlilikle ilgili kurulan hayaller bir araya geldiğinde gerçekleşmekte veya gerçekleşir belki ama istediğimiz boyutta olmaz. Neden evlenmeden önce hayaller içinde evliliği çok güzel olarak anlatan ve bir an önce evlenmek için can atan gençler bir araya geldiklerinde sıkıntı yaşarlar? Bunları sizlerle konuşacağız. Telefon numaramızı tekrar hatırlatmak istiyorum. 0312 alan koduyla 463 34 19 0312 463 34 21 evlilikle ilgili aklınıza takılan veya evlilik adayıysanız eğer, hayata adım atmak istiyorsanız, doğru karar verip vermediğinizi sorgulamak anlamında bize sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi evliliğin içinde ne var? Sevgi var, ne var? Saygı var, güven var, dürüstlük var, birçok kavram var. Ve herkes evliliğe başlarken de ilk sözcük olarak sevgiyle başladığını söylüyor herkes. Seviyorum. Hatta aşık olduğunu söyleyerek başlıyorlar. Acaba gerçekten evliliği yürüten şey sevgi ve aşk mıdır? Sevgi ve aşkla başlayan evlilikler nasıl yürür? Ben sanki bu soruya cevap verenleri duyar gibi düşünüyorum. Evliliğe aday olanlar ya da kendi dünyalarında sevgi ve aşkı evlilik için temel görenler, evet, sevgi ve aşk olmadan evlilik yürümez gibi söylerken, evlilikte sorun yaşayan birçok çiftin de aman hocam, yani keşke sadece aşk yeterli olsaydı bizim evliliğimizi yürütmeye, bugün bu sorunlarla karşılaşmazdık diye ifade edenleri mutlaka olduğunu düşünüyorum. Ciddi bir iş, hem neslin devamı anlamında hem sağlıklı bireyler yetiştirmek anlamında. Çünkü toplum en küçük kurum olan aileyle besleniyor ve aileler birleşerek toplumun daha geniş çerçeve içindeki davranışlarını veya onların hayata bakışını belirliyor. Eğitim kurumlarının içindeki bütün hayata bakış noktası ailelerin yansımaları. Sosyal kurumlar içindeki bakış açıları ailelerin yansımaları. Yani bir noktada aslında bir kültürün de aktarımı aileyle ortaya çıkan bir nokta. Ama tabii evlilik bir hayal dünyasından gerçeğe geçiş gibi olurken, ben şöyle düşünüyorum. Bir filmlerde olan evlilikler var. Bir hayallerde olan evlilikler var. Bir de gerçeklerde olan evlilikler var. O yüzden de biz hangi evliliği yaşayacağız? Filmlerdeki olan evlilikleri mi, hayalimizde olan evlilikleri mi, yoksa gerçekten somut olan, daha bilimsel temellere dayalı ve ihtiyaçların doğru belirlendiği evlilikleri mi yaşayacağız? Tabii ki doğru olan, ihtiyaçların doğru belirlendiği evlilikler. Evlilikte ihtiyaç, sevgi ihtiyaç mıdır? Evet. Güven ihtiyaç mıdır? Evet. Çünkü birbirinizi sevmiyorsanız ve birbirinize güvenmiyorsanız, bırakın evliliği, arkadaşlığın bile yürümesinde sıkıntı vardır. O yüzden de evlilikte en önemli nokta sevgi ve güvendir. Tabii sevgi güveni birleştirdiğinizde de altına ne çıkar? Dürüstlük kavramı çıkar. O zaman dürüstlük mü lazım evlilikte? Evet, bu da onlardan biri. O zaman sanki böyle çok fazla taşlar var da o taşları yerine oturtursak bir parçadan bütüne gitmemiz gerekir gibi düşünüyoruz. Bu parçadan bütüne giden noktamız da bizim evliliği oluşturan noktayı, yani evlilik bir bütünse içinde birçok parçalar var. Ama asıl en önemli olan nokta evlilikte bu kültürel yapıdır. Ailelerin birbirine bakış açılarıdır. Tabii ekonomik yönden önemlidir, eğitimsel yönden önemlidir, mesleki yeterlilik açısından önemlidir, sosyal olgunluk anlamında önemlidir, duygusal olgunluk anlamında önemlidir. O zaman evlilikte sadece yaşın yeterli olması ve birbirimizi sevmemiz, birbirimize güvenmemiz yeterli değildir. O zaman evlilik duygusal olgunluk, sosyal olgunluk, zihinsel olgunluk, fiziksel olgunluk ve kültürel olgunluğu da beraberinde getiriyor. Tabii evlilik yürütülmesi gereken bir kurum, ama bittiği zaman da bir hayatın sonlanması olmuyor, ama birçok insanın hayatının doğrudan çıkıp yanlışa girmesine vesile oluyor ve özellikle de çocuklar varsa bu noktada sıkıntı da artabiliyor. O yüzden evliliğe karar verirken bir şeyin sonunu düşünmek için o ihtiyaçların doğru belirlenmesi lazım. Yani sadece sevdiğimiz için ya da sadece birbirimize karşı güvendiğimiz için evlilik kavramını hayatımıza geçirmemiz çok da doğru değil. Peki eskiler, geçmişte bize hikayeleri anlatılan anneannelerimiz, babaannelerimiz bu noktada neler yaşadılar acaba? Onlar evliliklerinde bu kadar olgunlukları kriter olarak alıyorlar mıydı? Onların aşkları nasıl bir aşklardı? Tabii bugünlere baktığımızda aslında kavramların içlerinin boş olduğunu görüyoruz. Sadece evlilikle alakalı nokta değil, her noktada bu kavramların içinin boş olduğunu görüyoruz. Ve o boş olan kavramları doldurduğumuz noktalar kişisel düşüncelerimiz ve kişisel isteklerimiz olduğu zaman da eğer isteklerimiz ortak bir noktada buluşmuyorsa ve beklentilerimiz karşılık bulmuyorsa o zaman da çatışmalar ortaya çıkabiliyor. Bir tane sorumuz var. İzmir'den Hatice Hanım bize bir soru iletmiş. Eşimle bir yıldan uzun bir süre flört dönemi geçirdik. Şu an bambaşka bir kişiyle karşı karşıya olduğumu düşünüyorum. Evliliği götürme konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyorum. Ne yapacağını bize sormuş. Flört dönemiyle evlendiği kişiyle şu anki eşinin arasında farklı bir yapı olduğunu söylemiş. Fiziksel anlamda aynıdır herhalde. Yani saçları kahve ise yine kahvedir. Boyu 1.70 ise yine 1.70'tir ama ruhsal anlamda farklılıklar vardır. Onun nedeni nedir? Genellikle flört döneminde bayanların şöyle bir yapısı vardır. Hep böyle duygularını karşıdaki kişilere çok rahat anlatırlar. İşte ben şundan hoşlanıyorum, ben bunu istiyorum, ben evlendiğim zaman rahat bir hayat istiyorum, seninle her şeyi yaşamak istiyorum, gezmek istiyorum, dolaşmak istiyorum. Fazla ailenle olan iletişimi çok yani sıkı fıkı olsun istemiyorum, belli bir mesafede istiyorum gibi birçok beklentiler içine koyarlar. Bunun yanına da özellikle zamane gençleri dediğimiz dönemdeki kızlarımız işte çok yemek yapmayı bilmiyorum, çok temizlikten anlamam, yani çok işten anlamam, haftada bir gün dışarıda yemek yemek isterim, tatillerden çok hoşlanırım gibi biraz daha böyle sanal ve kendi sorumluluklarının çok da bilincinde olmayan ifadeler kullanıldığında erkekler de kendi annelerinin o evlilik sorumluluklarını yerine getirdiğini ve birçok becerikli olduğunu gördüğü için evlendiği kişinin de bir yıl sonra farklı şekilde değişeceğini düşündüğü için der ki tabii tabii yani ben yemekte sana yardımcı olurum. Her hafta dışarı yemeğe gideriz. Mutlaka tatillerimiz olur. Ben senden çok fazla bir şey beklemem. Bir misafir gelince mutlaka ben de senin yanında yer alırım. Hayatı beraber yaşayacağız, beraber paylaşacağız gibi flört döneminde daha çok vaatlerde bulunan ve kızlarımızın belki negatif de olsa o düşüncelerinin geçici olduğunu, evlendiği zaman bunların geçeceğini düşünen, biraz daha dar bakan bir boyutta flört dönemi yaşanır. Bir de tabii ki dışarıda geçiriyorsunuz vakti. İşte bir restorana gidiyorsunuz, bir kafeye gidiyorsunuz. Yeme içme dönemlerinde çok da böyle detay, gelecekte ne olur, birbirimize karşı tepkilerimiz nelerdir? Temizlik düzenleri, alışkanlığımız nedir, yemek yeme alışkanlığımız neler olmalı, bir misafir nasıl ağırlanır, para nasıl harcanır gibi somut konular konuşulmadığı için birdenbire evlendiğinizde evin içinde oturan beyefendi, hadi bakalım dışarı yemeğe gidelim. Zaten evdeyiz, birbirimizi görüyoruz, dışarıda yemek yemenin bir anlamı yok. Tamam biz işte flört ettik, şimdi ailem gelsin, misafir olsun veya işte parayı biraz daha tasarruf edelim gibi evliliğin aslında normalleri içinde olan ama flört döneminde çok ortaya çıkmayan konular konuşulmaya başlar. Bu sefer de derler ki Allah Allah ben çok böyle duygusal, sevgi dolu, fedakar, romantik bir erkekle evlendim. Ama nedense evlendikten sonra değişti ve bunu da şöyle değerlendiler. Aynı bize soruyu soran hanımefendi gibi. Yani demek ki beni alana kadarmış her şey, benimle evlenene kadarmış. Dürüst değil benim eşim. Evlenmeden önce bana söylediği sözlerin hiçbirini tutmuyor. Aslında bir yalan söyleyen biriyle evlendiğim gibi bir noktada ithamlarda bulunabilirler. Halbuki bunun altına yatan nokta kesinlikle dürüst olmayan ya da nasıl olsa ben onunla artık evlendim bana ait diye buna dayalı bir rahatlığın verdiği bir durum değil. Tam tersi flört dönemindeki evliliğin net sorgulanmaması ve evliliğe hazırlık konusunda kişilerin birbirinden beklentilerinin net cevabının verilmemesi gibi konularda ortaya çıkar. O yüzden de evlendikten sonra değişen eşinin hangi konularda değiştiğini, acaba bu beklentilerin neler olduğunu, bu beklentiler karşılanmazsa neler yaşanabileceği gibi biraz daha somut ayakları yere basan bir düşünce yapısı içine girerse hanımefendi, bence eşinin değişmesini değil de kendisinin de evliliğe bir noktada daha da uyum sağlayacak bir hale gelmesini düşünmesi gerekiyor hanımefendinin. Evlilikte tabii bir aile var, erkek tarafının ailesi var, bir dünya var. Yani beyefendinin annesi, babası, sülalesi bir dünya var. Diğer tarafta da hanımefendinin var. Evlendiğiniz zaman siz Ayşe Ali ile evleniyor ama Arka tarafta da bir orduyla evleniyorsunuz. Tabii evlendiğiniz zaman birbirinizin annesi sizin anneniz olacak diye söyleniyor ama evlendiğinizde o annelerden gelen tepkileri kabullenmek biraz zor oluyor. O yüzden de belki normal evlilik öncesi hayatımızda yaşadığımızda kendi annemizden gelen sorunlar bizim için arka plana atılabilir ya da tepki gösterdiğimizde bile annemiz bizi hoşgörüyle karşılarken ya da onun söylediklerini dikkate almadığımız boyutlarda bir saygısızlık kavramı içinde çatışmaya girmezken evlendikten sonra annelerimizin bize karışmaları veya hayatımıza müdahaleleri maalesef senin annem, benim annem diye ayrım olmaya başlar. İşte hayatımıza müdahale ediyor, hayatımıza karışıyor diye bu noktada başlar. Ve bu konuda da genellikle erkekler biraz daha bu konuda şanssızlar. Çünkü evlilikte sanki hep böyle kızların ihtiyaçlarını karşılamak, onların duygularını karşılamak üzerine programlanmış gibi bir dönem yaşadıkları için evlendikten sonra o duygular karşılanmadığını gördüğünde yokluk duygusu içine giren kızlarımız bu sefer duygusal anlamda üzüntü, ağlama, sıkıntı gibi farklı tepkiler ortaya koyduklarında da işte sevginin yok olduğunu düşünebilirler. O yüzden de bizim aslında sevginin yok olmadığını biliyoruz. O zaman evliliğin çerçevesinde ortaklıksa bu ve birbirimizle anlaşmaysa o zaman ihtiyaçların doğru belirlenmesi ve çatının da saygıdan oluşması gerekiyor. Yani sevgiyi o çatının içindeki diğer detayların içine koymamız gerekiyor. O halde ilk önce saygının olması gerekiyor. Bizim burada saygı kavramının içine açtığımızda koyuyoruz, güveni koyuyoruz, dürüstlüğü, sorumluluk yeterliliğin olmasını koyuyoruz. Tabii şimdi günümüzün evliliklerine baktığımız zaman doğru eşi nasıl seçebilirim diyoruz ama biz doğru bir insan mıyız acaba? Yani biz birini seçmek için elimize böyle bir çetele üniversite sınavındaki gibi evet bu sorunun cevapları şu olursa doğru, bu olursa yanlış dememiz o kadar da kolay değil. Ama şu bir gerçektir ki hayatın içinde sorumluluklarımız var ve bu sorumluluklarımız da diğer yaşlardaki sorumluluklarımızın üstüne oluşturulacak noktalardır. Yani 25 yaşındaki bir gencin henüz daha bir meslek sahibi olmaması, hayatını idame ettirecek bir yeterlik içinde olmaması evlilik için sorumluluğun hazır olduğunu söyleyemeyiz o noktada. Tabii ki aile destekler maddi anlamda mutlaka çözüm üretebilirler ama buradaki mesele sadece maddiyat değil, kendi kendine yeten, mesleki anlamda kendi yeterliliğinin farkına varmayan ya da ekonomik anlamda kendi planlamasını yapamayan bir birey, bir bütün olmadığı için de eşinin sorumluluklarını karşılama konusunda da diğer noktalarda o bütünlüğü bozabilir. O yüzden de kişinin birçok noktada eğitimsel anlamda yeterliliği, mesleki anlamda yeterliliği, ahlaki anlamdaki yeterliliği bunlar önemli noktalar. Bir sorumuz daha var Konya'dan. Salih Mert Bey bize ulaşmış. Evlilik konusunda annem kendi bulduğu kişiyle evlenmem konusunda ısrar ediyor. Ben de kendi bulacağım ve iyi tanıyacağım bir kişiyle evlenmek istiyorum. Yaşım 27, evlilik zamanım da geçmeye başladığını hissediyorum. Ne yapmam gerektiği konusunda kararsız kaldım. Eş seçimi konusunda hangi yolu izlemeliyim demiş. Annemin kendi bulduğu kişiyle evlenmem konusunda ısrar ediyor. Aslında tabii ben de bir anneyim. O yüzden eğer anne olarak düşünürsem yanına uzmanlığı da koyarsam annelerin bulduğu tercihlerin daha doğru olduğunu biliyorum. Neden biliyorum? Çünkü anneler daha mantıksal ve sizi de tanıyan evlat olarak sizi tanıdığı için, sizin özelliklerinizi bildiği için evlilik sorumlulukları bir kadında ne aranır? Ya da evlilik sırasındaki bir kadındaki bazı eksikliklerin evin içinde nasıl sorunlar oluşturacağını daha iyi bildiği için aslında annelerin bulduğu konuları da daha da yeterli oluyor. Kendi bulacağımız ve iyi tanıyacağımız bir kişiyle evlenmek istiyorum demiş. Ne demek iyi tanımak? Geçenlerde bir delikanlı bana dedi ki lise sonda henüz daha. Hocam aslında şimdi bir kız arkadaşım olursa Ben okulu bitirip evlilik yaşıma geldiğim zaman daha doğru bir evlilik yapmış olurum. Neden? Çünkü çok iyi tanırım gibi söyledi. Hesapladık, 10 yıl kadar tanıması gerekiyor. O zaman dedim annenin babanın evliliğine bir bakalım. Onlar birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Böyle birbirlerinin gözlerinin içine baktıkları zaman böyle gözlerin içi gülüp çok mutlu bir hayat yaşıyorlar mı? Ya da hiçbir sorun yaşamıyorlar mı? Veya bir problemle karşılaştıklarında kendileri aralarında çok rahat çözebiliyor mu? Hayır hocam, böyle bir resim asla bizim evde yok dedi. O zaman annenler ne kadardır evliler? Neredeyse işte 25-26 yıllık bir evlilikten bahsetti. Demek ki çok tanımak bizim iyi anlaşacağımız anlamına gelmez. Bir de neyi tanıyacağımız çok önemli. Tabii bize dayatılan bir sistem var bu dönemde. Benim asla onaylamadığım, onaylamamamın altında da tabii ki bilimsel olaylar yatıyor. Ama bize filmlerle, dizilerle tanıtılan bir sistem var. Mutlaka arkadaşlık dönemleri dediğimiz okul dönemlerinde bu arkadaşlıkların duygusal arkadaşlığa dönüşmesi gerekirmiş gibi, sanki sınıf arkadaşlarının, kız ve erkek arkadaşların birbirlerine eşleri gibi bakabileceği bir zihniyet bize dikte edilmeye çalıştığı için evliliğe giden yolda çok fazla duygu kırıklıkları ve karşı cinsle olan noktalarda çatışmalar yaşadıklarından dolayı gençler evlilik yaşına geldiğinde artık bir bıkkınlık, bir yetersizlik veya bir evlilikten kaçma gibi durumlarda yaşayabiliyorlar. O yüzden de bizim iyi tanımak dediğimiz şey nedir? İlk önce şuna karar vermemiz gerekiyor. Ailemizin bulduğu kişi de olsa, kendimizin bulacağı kişi, evlilik içinde tanıyacağımız kişi de olsa ilk önce şuna karar vermemiz lazım. Evlilik için hazır mıyım? Ne demek ben evlilik için hazır mıyım? Buradaki en önemli nokta, birincisi yaş olarak hazırlıktan bahsediyoruz. Yaş olarak hazırlık dediğimiz, bir kere mesleki bir yeterliliğinizin olması, ekonomik anlamda kendi kendinize yetmenizin olması ve ailenize ekonomik anlamda bağımlı olma konusunda aile ile evleneceğiniz kişinin arasında çatışmaya girmemek için aile ile sizin aranızdaki bir saygıya dayalı iletişimin olması gerekiyor. Tabii biz Türk toplumu olarak en çok değer verdiğimiz şeyler ahlaki noktalardır. Tabii dini yapımız da çok önemlidir. Yani ibadetlerine düşkün, ahlaki olarak toplumsal kuralları, hak hukuku bilen insanlar olduğu zaman zaten o insanlar belli bir yere geldiğinde mesleki anlamda ben ne yapmalıyım, hangi mesleği yapmalıyım, nasıl bir ekonomik anlamda kendime, aileme, çevreme nasıl katkım olmalı diye düşünmelidir diye bekliyoruz. Ve böyle bir noktada evliliği seçerken ilk tercihimiz ahlaki boyutuna bakmamız lazım. İnanç boyutuna bakmamız lazım. Ortak olması gerekiyor o konuda. Bizim hassasiyetlerimizle karşıdaki kişinin hassasiyetlerinin ortak olmasına özen göstermemiz lazım. Eski dönemlerde hala var. İşte derler ki işte Çerkezler dışarıdan kız almazlar. İşte bazı yapıdan dışarıdan kız almazlar. Aslında dışarıdan kız almamak ya da dışarıya kız vermemek konusundaki mesele, o kültürel anlamda farklı kültürlerin bir araya geldiğinde ailelerde çatışmaların daha fazla olması. Tabii eskiden anne babalar seçerken, ne demek seçerken, anne babalar evlatlarına ve kendi kültürlerine uygun evliliği seçmeye çalışırken ve bu seçtiği kişiyle evladının evliliğini planlamaya çalışırken, şimdi gençler okul dönemlerinde kendi seçtikleri kişileri getirip aileye onaylatmaya çalışıyorlar. Ve aileyi onaylatmaya çalıştığında da ailenin yapısının, ortak aile yapılarının o denk olmadığı, kültürel farklılıkların, ahlaki ve dini farklılıkların olduğu, sadece aynı okulda okumanın ve birbirlerine karşı duygu beslemenin ve biraz daha eğlenceli ve keyifli bir vakit geçirmeye dayalı tanışmanın evliliğe götürme döneminde sıkıntıların yaşandığını görebiliyoruz. Flört döneminin çok uzun sürdüğü yıllar, dönemlerde bizim en çok gördüğümüz nokta evlilikte o flört dönemine dayalı ehli keyif, sürekli sorumluluk sahibi olmadan biraz daha keyifli ve eğlenceli hayatı yaşamak ve evlendiğinizde de bir evin sorumluluğunu almak, çocuğun sorumluluğunu almak, evin sorumluluğunun dışında, yani ev işleridir, belki iş hayatınız, temizlik, düzen, tertip, yemek, birçok gibi sorumlulukları almak ve onunla beraber aile, komşu gibi sosyal hayat içinde damat olarak, gelin olarak yer almak çok da ciddi anlamda, eğer bir boşluklar varsa bu sefer nedir göreviniz farz edin ki gelinsiniz. Bu sefer gelin kayınvalide ilişkilerinin bozulmasına arkasından da evliliğinize zarar verebiliyor. O yüzden tanıma dediğimiz olay çerçeveyi çizmekle alakalı bir noktadır. İçine de sevgi ve saygının altına sevgiyi, güveni ve dürüstlüğü koymamız gerekiyor. Peki daha gençlik dönemlerinde, lise ve üniversite dönemlerinde aşkla başlayıp ve uzun flört yıllarından sonra evliliğe dönüşen bu tür evliliklerin, birlikteliklerin sonu ne oluyor? Ben bir uzman olarak görüşümü söyleyebilirim. Çok ciddi anlamda başarı göremiyoruz o konuda. Nedeni duyguyla akıl arasındaki kontrolü doğru planlayamamak, ondan kaynaklanıyor. Ve özellikle öğrencilik döneminde tabii ki sosyal anlamda arkadaşlıklarımız olacak. Mutlaka arkadaşlarımızla zamanlar geçireceğiz ama duygusal anlamda ve evliliğe dönük kararlar verebilmemiz için bizim ciddi anlamda evlilikle ilgili noktadaki o süreci uzatmadan hemen evliliğe götürecek kadar kısa bir mesafede bunları sonuçlandırmamız gerekiyor. Çünkü evlilik öncesi söz ve nişan ve düğüne kadar geçen süre içindeki mesafenin uzun olması hem evliliğin biraz daha zorlanmasına ya da evlilik sonrasında yaşanacak olaylara biraz daha problem aktarılmasına neden oluyor. Tabii bir noktada da en çok bizim sıkıntı çektiğimiz nokta şu: evlilikle ilgili kararlar verilirken ailenin birbirine karşı uyumlu olması, gençlerin evlilik sorumluluğunun bilincinde olup olmaması, kendi hayatlarıyla ilgili yeterlilikleri yerine getirip getirmemesi, ahlaki değerler ve kültürel aktarımların olup olmayacağını, çocuk yetiştirme tekniklerinde ne kadar yeterli olup olmadıklarına zaman zaman bakılmaksızın daha çok nerede oturacak, hangi eşyayı alacak, hangi takı takılacak, düğün nerede olacak, hangi salonda hangi ışıklı bir işte gösteri yapılacak, nişanda hangi kaş taşlı bir şey takacak, hangi giysiyi giyecek gibi biraz daha iç değil de dışın doldurulduğu, zaman zaman bir ev eşyası alma konusunda bile mesela rehberlik yapma anlamında ev eşyası alınırken harcanan zamanın, gençlerin yanına anne babanın rehberlik ederek yanına harcadığı ya da bir aksesuar alması ya da bir düğün salonunun planlanması konusundaki zaman harcamalarının, gençlerin birbirleriyle ilgili konuda evlilikte oturup anne babanın siz zamanı nasıl geçireceksiniz, akşam vakti nasıl planlanacak, tatiliniz nasıl olacak, aile birlikleriniz nasıl olacak gibi noktalarda gençlerle konuşup onlara bir yol göstermenin olmadığını görüyoruz. Çünkü gençler anne babaların seçtikleriyle değil de kendi seçtiklerini anne babalara getirerek, tanıtarak ve kabul etmelerini istediği için anne babaların fikirlerinin çok önemli olmadığını, sanki eğitimsel yönde üniversite eğitiminin insana her şeyi kazandırdığını düşünen anne babaların da ya ben okumadım oğlum işte doktor mühendis oldu en doğrusunu bilir gibi sanki kendi hayatlarıyla ilgili o deneyimleri de çok aktaramadıklarını görebiliyoruz. Kuzey Kıbrıs'tan Nazlı yazmış, 30 yaşındayım, evlilik konusu ailem etrafım baskı yapıyor. Evlenmek istiyorum ancak evlilik sorumluluğu bana çok ağır geliyor. Evlilik gerçekten insan üzerine benim evlilikten kaçmamı gerekecek kadar sorumluluk getiriyor mu? Bu konuda kararsız kalıyorum. Sizden bu konuda yardımcı olacak bir çözüm yolu bekliyorum. Evet, tabii çok ciddi sorumluluklar getiriyor. 30 yaşınıza kadar kendi hayatınızı yaşayan, şöyle düşünün, 30 yaşına kadar şöyle karar veriyorsun: ben neyi severim, kaçta uyanırım, kaçta yatarım, paramı nereye harcarım, hangi filmden hoşlanırım, kendinize yönelik yaşıyorsunuz. Birisi geliyor diyor ki benim için kalk, benim için yemek yap, benim için yetmez, bir de benim ailemi misafir et, ya da işte benim programlarıma dahil ol, paylaş diyor bu hayatı. Tabii 30 yaşına kadar kendi hayatınızla ilgili noktaları kendi kararlarınıza ve isteklerinize göre paylaşırken 30 yaşından sonra başka bir insan için hayatı paylaşma duygusu zorlayabilir. Ama sorumluluktan bahsediyoruz. Eğer siz bu yaşa kadar bir iş yerinin sorumluluğunu, bir öğretmenseniz bir mesleğinizin sorumluluğunuzu, inançlıysanız inancınızın sorumluluğunu, ahlaki olarak komşuluğun, anne babanın ve toplumsal sorumluluğunu yerine getirmişseniz evlilikle ilgili sorumluluk konusunda da sıkıntı olmaz. Yani aslında evlilik ekstra bir sorumluluk getirmez. Siz kuralları uygulayan birisi bir yapıya sahipsinizdir. İş yerinizde de hassasiyetiniz vardır. Evlilikte de hassas olursunuz. Siz dürüstsünüzdür. Evlilikte de dürüst olursunuz. İnancınıza göre iş hayatınızı ve sosyal hayatınızı planlıyorsunuzdur. Evlendiğiniz zaman da inancınıza ve sosyal hayatınıza göre planlarsınız. Yani evlilik ekstra bir sorumluluk, bir yük getirmez. Yalnız evlilikte karşıdaki insanı düşünmenin ve neslin devamı için çocuk sahibi olmanın, onların hayatına müdahale etmenin ya da onların hayatında söz sahibi olmanın sorumlulukları vardır. O yüzden de mesela araba kullanmak bir sorumluluktur. Ben araba alayım ama sorumluluğu yerine getirebilir miyim diye düşünmezsiniz. Neden? Çünkü arabayı kullanmak için ehliyetiniz vardır. Arabanızı alabilme imkanınız da varsa bir de onun içine dikkat ve kuralları koyarsınız. Arabayı kullanırsınız. Evlilik de böyle bir noktadır ama biraz daha detaydır. Nedir? İşte eşiniz, eşinizin ailesi, eşinizin işi, eşinizin arkadaşları, eşinizin hayata bakışı. İki tane kişinin böyle arka arkaya bir dünyayı düşünür. Onu bir eve koyuyorsunuz. Tabii ki çekirdek aileye dönüşmenin de verdiği bir noktada büyüklerden bize çok fazla aktarımlar da yok. Türkiye'de bu noktada tabii önceki dönemlere göre biraz gelişmeler oldu ama yine de çekirdek aile noktasında sadece büyüklere yönelik çocuklarımızı emanet etmek ve sadece çocuk bakma konusunda anne babalarımıza ya da ihtiyaçlarımız olduğunda anne babamıza danışmak maalesef evliliklerde onların yaşadıkları o deneyimlerden faydalanmamızı engelliyor. O yüzden de aslında anne babaya danışmak, anne babanın düşüncesini dikkate almak ve bizim tercihimiz olan bir noktayı da kendi yeterliklerimizi ortaya koyduktan sonra yapmakta fayda var. O yüzden de bizim burada evlilikle ilgili neye karar vereceğimiz ya da evlilikle ilgili konuda kimle neyi paylaşacağımızı düşünmek için ilk önce şunu düşünmemiz lazım. Ben evliliği yürütebilmek için kendime ait yaşıma uygun o sorumlulukları başarabildim mi? Ailemle neleri paylaşmalıyım? Benim annem babam ve ailem ve kültürel yapım, ahlaki yapım ne ister? Benim üniversite ortamında bulduğum görüntüsünden, fiziksel anlamda görüntüsünden hoşlandığım ya o andaki duygularıma hitap eden aslında aşk gibi gördüğüm bir yapıyı evliliğe taşımak istiyorum ama ilerledi 1-2 yıl görüştünüz, flört ettiniz, karşıdaki insana söz verdiniz ama birden sonra bir baktınız ki hiçbir şeyiniz ortak değil, ne ailenizdeki yapı ortak, ne ekonomik noktada bir denklik var. Bu sefer geri dönme noktasında karşıdaki kişiye verdiğiniz bir söz var. Bu sefer ne oluyor? Sonu düşünmeden başta sadece duyguyla hareket etmek maalesef bizim o noktada daha çok duygusal anlamda kırgınlıklara yol açmamıza neden oluyor. O yüzden evlilikle ilgili seçimi yaparken ilk önce şuna karar vermemiz lazım. Ben şu anda ne iş yapıyorum? Bu benim hayatıma ne zaman konmalı? Ve ben evliliğe karar verdiğimde hangi hazırlıkla karşıdaki insanın karşısına yer almalıyım? Ben diğer sorumluluklarımı yerime getirdim mi diye bakmalıyım ve buna baktığım zaman da zaten saygının içinde mutlaka sevgi vardır. İnsanlar birbirlerine çok ciddi anlamda deli gibi sevmesi ya da ayrılıklarına tahammül edememek ve o flört dönemi diye düşündüğümüz boyutta çatışmaların çıkması aslında bir noktada diğer yaşadığınız eğitimsel hayatınız veya öğrencilik hayatınız her neyse o dönemde daha da psikolojik anlamda sıkıntı yaşamanıza vesile olacaktır. O yüzden bize dayatılan flört ederek eş seçimiyle sevgilinin ayrı olarak değerlendirildiği bir hayatın içinde yer almanın doğru olmadığını düşünmemiz lazım. Sevgili diye bir kavram yoktur. Kadın ve erkek vardır. Kadın ve erkek eş olmak için karar verirler. Eş olmak için de evliliğe iki kala. Yani nasıl ki üniversite sınavına hazırlığınızda sınava kısa bir süre kala hazırlık yapıyorsunuz. İşe girmek için, iş sınavına hazırlanmak için kısa süre önce hazırlık yapıyorsanız evlilik için de hazırlığınızı yaptığınızda ben 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl flört edeceğim, aşık oldum, lisede başladım, üniversiteye kadar gideceğim dediğinizde zaten değerler yargısında bir problem olduğu için evlilikle de ilgili çok ciddi anlamda bu evliliğe içindeki sorunları çözmemizde problem olacaktır. O yüzden de bizim evliliği bir sevgili, bir aşk kavramından, cinsellik kavramından çıkartıp ciddi anlamda bir hayatın paylaşıldığı, kültürel değerlerin ve neslin devamına katkımız olan ve toplumsal bir misyon olarak algılayıp ve o toplumsal misyonun da içinde biz sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak algılamamız gerekiyor. O yüzden de filmlerimize, konuşmalarımızda, evimizdeki sohbetlerimizde, hayatın paylaşımlarında, sokakta izlediklerimizde hep bu kavram üzerinde durmamız lazım. Kadın değerlidir, erkek değerlidir. Bir araya geldiğinde sadece duygu ve cinsellik anlamında bir araya gelmez. Birçok bir bütünün parçasıdır bu ve o parçadan bütüne doğru gitmesi gerekir ve bu noktada da dikkatli olmamız gerekiyor. Bugün sizlerle tabii bazı konuları konuşmaya gayret ettik. Evlilik konusunu konuştuk ve güzel bir tevafufu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk geldi. Tekrar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Tabii derin bir konu evlilik. Süremiz yettiği zaman başka zamanlarda da sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Hayata dair her konuda sorularınıza ve sorunlarınıza çözüm olmak için biz bugün buradaydık. Gelecek hafta yine aynı gün ve aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Destek hattı.